家に行く。
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, yeni bir günde yeni güne hoş geldiniz yine. Program yapımcıları Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım, Melda Alpay, ben Tülin Bilen, kumanda başında Sefa Aktan. 9.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun. Bugün de programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından TRT muhabir arkadaşımız Ankara gündemini değerlendirecek bize. Ve Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut Varol gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Ardından Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya ekseninde şekillenen büyük güçler rekabetinin Orta Doğu'ya etkisi nasıl olacak? Türkiye'nin Orta Doğu'da izlediği tutum hangi dengeleri değiştirdi? Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan anlaşma, Riyad yönetimini nasıl etkiledi? Amerika Birleşik Devletleri merkezli petrol şirketi ile YPG, PKK destekli SDG arasında hukuka aykırı olarak imzalanan petrol anlaşmasının perde arkasında hangi planlar var, hangi pazarlıklar yapıldı? Bu soruların cevabını bize Orsam Levent Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan anlatacak. Sevgili dinleyenler, gazete manşetleriyle başlayacağız dedik ve Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz bugün de programımıza. Hürriyet gazetesinin manşet haberi, herkes aklını başına alsın, devlet, sağlık ordusu, valilikler okulların açılacağı 21 Eylül öncesi vaka sayısını düşürmek için mücadele ederken kural tanımaz vatandaşlar tehlike saçıyor. Haberin detayı da şöyle. Bu konuda en çarpıcı örneklerden biri Kırklareli'nin de yaşandı. Testi pozitif çıkan çiğ köfteci MA'nın evine kapanması gerekirken dükkanında satış yaptığı ortaya çıktı. 5 altın kuralı unutmayın. Sokağa çıkarken maske takın. Kapalı yerlere maskesiz girmeyin. Maske takıyor olsanız bile sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyun. Hijyene çok dikkat edin. Sağa sola dokunmayın. Elinizi sık sık yıkayın. Evinizi, iş yerinizi, bulunduğunuz mekanı sürekli olarak havalandırın. Başkalarıyla tokalaşmayın, sarılmayın. Yakın temastan kaçının. Ve diğer haber, Alman polisi yine boğaz sıktı. Düsseldorf'ta cumartesi günü bir Türk gencini yere yatırıp boynunu diziyle basan polis görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez yer Hamburg. Polis 15 yaşındaki gencin önce boğazını sıktı, ardından yere yatırıp üstüne çullandı. Hürriyet gazetesinin ardından Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinin manşet haberi, şaibeli ihale zurnacıya kaldı. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 13 milyon liralık ihalesinde başkanın zurna sanatçısı akrabasına uzanan vurgun skandalı. Beşiktaş Belediyesi araç kiralamak için ihaleyi açtı. İhale açık yöntem yerine davet usulüyle yapıldı. Başkan Rıza Akpolat ihaleyi 12 milyon 980 bin liraya Necati Kendigelen'e ait Unosit firmasına verdi. Firmanın belediyeye verdiği 800 bin liralık teminat mektubu sahte çıktı. MASAK inceleme başlattı. Savcılığa suç duyurusu yapıldı. Belediyenin içinden bile başkana uyarı gitti. Bütün şaibeye rağmen firmaya tıkır tıkır ödeme yapıldı. Hiçbir hizmet vermeyen firma 11.8 milyon lirayı cebe attı. Müzisyenim, haberim yok. Para alındıktan sonra Unosit firması Başkan Akpolat'ın akrabası zurna sanatçısı Veli Uslu'ya devredildi. Uslu ise ben müzisyenim, hiçbir şeyden haberim yok, savcılığa gideceğim dedi. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nin manşet haberi yazılımcı ordusu. 1 milyon yazılımcı projesine bugüne kadar 658 bin kişi başvururken katılımcıların yaklaşık %30'u kadın. 427 bin kişi eğitimde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Nisan ayında başlattığı 1 milyon yazılımcı projesine, 1 milyon istihdam projesine başvuranların sayısı 658.545 oldu. Milliyete konuşan Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sevda Mersin, bu kullanıcılardan 427.296'sı eğitimlerini alıyor dedi. 23 uzmanlık alanı, 10 yaşından 60 yaşına kadar proje katılımcısı olduğunu söyleyen Mersin, 18-35 yaş aralığında katılım yoğun, 20 yaşta doruğa ulaşıyor diye konuştu. 23 uzmanlığın bulunduğu projeye katılanların en çok ilgi gösterdiği alan yazılım geliştirme. Onu mobil oyun, mobil uygulama ve siber güvenlik alanları takip ediyor. Gençlere korona darbesi 112 ülkeden 12 bin genç katılımcının görüşlerini yansıtan ILO raporuna göre küresel salgın gençlere darbe vuruyor. Yalnız işlerini ve istihdam umutlarını yok etmekle kalmıyor, onların eğitimlerini de aksatıyor. Milliyet Gazetesi'nin diğer haberine geçelim sevgili dinleyenler. Biden'ın sözleri darbecilik. Demokrasimizi yıkamazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarının ardından konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Biden'ın sözlerine tepki gösterdi. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Hiç kimse demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez dedi. Yüz yüze eğitim oyununa ceza. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos'tan itibaren sadece 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze destek kursu verileceğini anımsattı. Kurs adı altında yüz yüze eğitime başlayan ve diğer sınıflar için kurs veren okullara cezai yaptırım uygulanacağını söyledi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz yine sevgili dinleyenler. Akşam gazetesinin manşet haberi Amerikan rüyası bitti. Ünlüler kaçtı, evsizler arttı. Şöhret olma hayallerinin başkenti Hollywood, evsizlerin yuvası oldu. Ünlüler kenti bir bir terk etti. Evler ve bahçeler işgal altında. Hollywood'da virüsün etkisiyle evsiz sayısı bir yılda 8 binden fazla artarak 66 bini aştı. Ünlü isimler eğlence sektörünün kalbinden ayrılınca suç oranları da artmaya başladı. Kadınlar saldırıya uğradı, sakinlerin bahçelerini evsizler işgal etti. Ünlüler kenti bir bir terk ediyor. Hollywood'daki bu durum tersine göç başlattı. Oscar'lı aktör Tom Hanks'in, Hanks kentten ayrıldı. Milyarder Elon Musk evini satıp Texas'a yerleşti. Akademi ödüllü aktris Nicole Kidman da sadece film çekmek için Hollywood'a gidiyor. Özelde yüz yüze destek kursu yasak. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 8 ve 12. sınıflar dışında destek kursu adı altında yüz yüze eğitim veren okula yaptırım uygulanacağını söyledi. Akşam gazetesinin diğer haberi Libya'ya Türk deniz üssü. Türkiye, Katar ve Libya'nın askeri işbirliği kapsamında ilk somut adım atıldı. El Arabiya Milli Savunma Bakanı Akar'ın da katıldığı üçlü zirvede Misrata Limanı'na Türk üssü kurulmasında uzlaşıldığını belirtti. Site ayrıca Libya'daki meşru hükümetin askeri kurumlar oluşturulmasında da Türkiye ve Katar'ın katkı vereceğini kaydetti. Ve Akşam gazetesinin diğer haberi Amerika Birleşik Devletleri için terör finansmanının adı özel durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Amerika Birleşik Devletli bir petrol şirketinin Suriye'de PKK-YPG ile anlaşmasını garip sözlerle savundu. Bu özel bir durum, amaç rejim üzerinde baskıyı artırmak dedi. Ve FETÖ'ye muazzaf operasyonu FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına karşı İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli 3 ayrı operasyon başlatıldı. 141 asker için gözaltı kararı verildi. İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışı. Yediot Ahronot gazetesi İsrail'in normalleşme anlaşmasına gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 ve İHA satışı maddesini eklediğini iddia etti. Gazete manşetlerine son gazetemiz Yeni Şafak'la devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi: Azerbaycan tecrübesi aktarılacak Libya'ya düzenli ordu. Libya'da darbeci Hafter'in işgalindeki birçok bölgeyi kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci adım atıyor. Türkiye'de eğitim gören 192 Kara Harp Okulu öğrencisiyle Libya ordusunun temeli atılırken askerlerin silah, mühimmat ve diğer tüm teçhizatları da karşılanacak. Genelkurmay 1993'teki Azerbaycan tecrübesini Libya'ya aktaracak. Henüz güçlü değildi. Türkiye 1991'de bağımsızlığına kavuşan ve henüz güçlü bir orduya sahip olmayan Azerbaycan'ı Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırılarına karşı desteklemişti. Azerbaycan'la Nisan 1993'te askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. Azerbaycan askerleri eğitildi ve ordunun tüm ihtiyaçları karşılandı. Türkiye'ye getirilecek Libya'da sıfırdan ordu kurulması çalışmaları Türkiye ve Katar'ın işbirliğiyle olacak. Libya'nın mahalli güvenlik unsurları olan aşiretler ve kabileler düzenli ordu haline getirilecek. Libya askerleri gerektiğinde Türkiye'ye getirilip eğitimden geçirilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Esed ve PKK-PYD ile DEAŞ'a karşı Suriye Milli Ordusu'nu da kurmuştu. Misrata'ya deniz üssü, Milli Savunma Bakanı Akar ve Katar Savunma Bakanı El Atiye'nin Libya ziyareti Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Haberlere göre Türkiye ve Katar Libya hükümeti ile Misrata'ya deniz üssü kurulması konusunda anlaştı. Hafter'in temsilcisi Ali Takbali, üssün Türkiye'nin bölgedeki askeri ve ticari varlığını pekiştireceğini söyledi. Suriye'de Rus general öldürüldü. Suriye'nin Deir Zor ilinde askeri konvoya yapılan EYP'li saldırıda Rus ordusuna bağlı bir tüm general öldü. Yeni Şafak'ın diğer haberi: Covid sürecini iyi yönettik. Vaka sayısında azalma bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, MYK ve MYK-YK toplantılarında koronavirüs salgını ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Sürecin iyi yönetildiğini belirten Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha da az olacağına inanıyorum dediği öğrenildi. Biden'ın sözleri darbecilik. MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de iktidar değişikliği için çalışılacağını söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı Joe Biden'ın darbecilik yaptığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail gözaltıları. Karşı çıkana gözdağı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail'e Filistin'e ihanet pahasına yapılan anlaşmayı sosyal medyada eleştirenler gözaltına alınıyor. Birleşik Arap Emirlikleri gizli servisi, kendi vatandaşları başta olmak üzere bazı Filistin ve Ürdünlülerin evlerine baskınlar düzenledi. Mali'de darbe. Afrika ülkelerinden Mali'de yaşanan siyasi kriz darbeyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Keita, Meclis Başkanı, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı ve üst düzey subaylar isyancı askerler tarafından alıkonuldu. Ülkede ordunun isyancılar ve Keita yanlıları olarak iki gruba ayrıldığı bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı masaya oturtmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de hamisi olduğu PKK-YPG'yi Cenevre'de masaya oturtmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, sözde Özerk yönetiminin anayasa görüşmelerine katılması konusunun tartışıldığını söyledi. Türkiye ve Suriyeli muhalifler YPG'nin muhatap alınmasını istemiyor. FETÖ'ye dev operasyon. Mahrem imam da var muazzafta. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir ve İstanbul merkezli birçok ilde operasyonda, aralarında muazzaf, mahrem imam ve ihraç askerlerin de bulunduğu 118 şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı. Ankara'da da Hava Kuvvetleri'ndeki ankesör soruşturmasında 25 kişiden 18'i yakalandı. Şüphelilerin kontrolü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık aramayla haberleştiği tespit edildi. Sadece bir kişi mahkum oldu. Birleşmiş Milletler'in kurduğu özel mahkeme 2005 yılındaki Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastiyle ilgili kararını verdi. Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyar suçlu bulundu. Yargılanan 3 Hizbullah üyesi beraat etti. Mahkeme, Suriye rejimi ve Hizbullah'ın örgüt olarak suikaste yer alıp almadığına ilişkin yeterli delil bulunamadı dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara gündemini almak üzere TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci'ye bağlandık. Kendisi şu anda hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Cebeci.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Ankara gündeminde neler var sizden dinlemek isteriz.
Yine yoğun bir gündem var diyerek başlayalım o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün temaslarına Ankara'da devam edecek. Saat 13.30'da Sincan'da Kalyon Güneş Paneli Fabrikası açılışına katılacak. Ve ondan sonra da bir dizi kabulleri var. O kabullerden de bahsedelim. Saat 16.30'da Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, 17'de Fransa Büyükelçisi Herve Magro, 18'de de Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagic'i kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu kabulde de ziyaretçiler güven mektuplarını sunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Meclis Başkanı'nın programıyla devam edecek olursak, Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Ankara'da bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Sincan'daki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine katılacak Sayın Mustafa Şentop da. Ardından 5. Dünya Parlamento Başkanları video konferans toplantısına katılacak ve orta bir konuşma yapacak. Hemen muhalefetin programına bakalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün saat 14'te Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Başkanlığındaki CHP Kadın Kolları MYK üyeleri bugün 9.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Koronavirüs gündemiyle devam edelim. Bugün bilim kurulu toplanıyor. Koronavirüs bilim kurulu, koronavirüse dair son rakamları, alınması gereken tedbirleri ele alacak. Saat 17'de başlayacak toplantı. O toplantı sonrasında saatler 19'u gösterdiğinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz diyebiliriz. Bu arada son günlerde vaka sayıları da arttı. Tabii bu tedbirleri de beraberinde getirdi. Ankara'da 65 yaş üstü ve kronik hastalara kalabalık yerlere girme kısıtlaması getirilmiş. İşte bu kapsamda denetimler yapılıyor. Bugün o denetimleri de yakından takip ediyor olacağız. Sağlık için, hepimiz için mottosuyla gerçekleştirilecek bu denetimler. Temizlik, maske, mesafe kurallarına bakılacak. Aynı zamanda da her bir iş kolu için alınan önlemlere tek tek bakılacak. Keçiören'de gerçekleştirilecek denetimler, Ankara Valisi Vasip Şahin katılacak o denetimlere. Pazar alanları, marketler denetimden geçirilecek. Saat 10'da başlaması öngörülüyor. Bu denetimleri de yakından takip ediyor olacağız. Savunma Sanayi Başlığı'nda da Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir saat 11'de TRT Haber'e konuk olacak. Yine gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Son olarak da eğitim başlığındaki başlığımızı aktaralım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında Gümüşoluk İlkokulu'na okulum temiz belgesi verecek. Kısaca hatırlatacak olursak okulum temiz belgesinin okullarda alınması gereken tedbirler, önlemlere dair kılavuzlar yayımlanmış. yaptı ve o tedbirleri en iyi şekilde yerine getiren okullar denetlendi. 2000 denetçi bu kapsamda sahadaydı. Ankara'da da denetimler gerçekleştirildi ve Pursaklar'daki Gümüşoluk İlkokulu okulun temiz belgesi almaya hak kazandı. Bugün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek o belgeyi saat 11'de. Yine bu gelişmeyi de yakından takip ediyor olacağız. Şimdilik başlıklarımız bu şekilde.
Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için Sayın Cebeci. Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Züleyha Cebeci'den dinledik.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyenlerimiz, Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut Varol şu anda hattımızda. Kendisi gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Sayın Varol, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, merhaba, hoş bulduk.
Sayın Varol, bugün gazetelerde öne çıkan başlıklardan birisi de Libya'ya düzenli orduydu. Türkiye daha önce Azerbaycan'da ve Suriye'de eğitim faaliyetlerinde bulunmuştu, askerlerini eğitmişti. Şimdi de Libya ordusu için hizmet verecek. Siz bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında bu arkası background'da olan bir haber, sıra Türkiye'de üst kurma noktasında daha öncesinde çıkarılan yetki tezkereleri çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde bu konu tartışılmıştı. Hem mecliste tartışılmıştı, hem de gündemde, kamuoyunda yaklaşık bir yıl öncesinde bu tartışmalar yaşamıştık. Ama artık süreç ektekemeye bürünüyor. Zaten Genelkurmay Başkanlığı yapan, aynı zamanda Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar birlikte Libya'ya ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye bu konuda bir bağlamda ordu konusunda, Libya ordusunu eğitme konusunda deneyimlerini paylaşacaktı. Zaten istihbarat paylaşım noktasında yapılan ciddi paylaşımlar vardı. Önemli bir konu, gerçekten çok önemli bir konu. Zira Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in hani o ziyareti sırasında konu faaliyet bir şekilde değerlendirildiği bilgisi bizde de vardı. Ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ile bu görüşmeler bir noktaya geldi. Benzer bir deneyim, çünkü Azerbaycan'da da aynı deneyim gerçekleştirilmişti. Zaten Libya'nın, hatırlarsanız, pandemi süreciyle o dönemde de Türkiye desteklerini göstermişti ama Libya ordusunun toparlanması noktasında ciddi bir eğitim desteği verilmişti. Artık bu biraz daha ete kemiğe bürünüyor. Daha nitelikli bir hale getiriyor. Tabii burada sadece Türkiye yok, Katar'da masada olan ülkeler arasında askeri eğitim ve danışmanlık desteğinin yanı sıra Libya Silahlı Kuvvetleri'nin inşası için de her türlü tedbirin alınacağını görüyoruz. Doğu Akdeniz noktasında bu süreçte Türkiye bu hamleleri yaparak zaten ön almıştı. Hatırlarsanız yapılan mutabakatlarla bir sınır ülkesi olmuştuk. Deniz sınırında, Mavi Vatan'da deniz komşusu olmuştuk. Ardından da yapılan askeri eğitim verme noktasında çıkarılan, verilen tezkerelerle iki ülke arasında askeri eğitim, lojistik destek noktasında bir işbirliği mutabakatı gerçekleştirilmişti. Pandemiyle bu süreç biraz daha askıya alındı. Hani gitme gelme süreci biraz daha zorlaşmıştı ama yaz aylarında üst üste getirilen diplomatik hem de ziyaretlerde bu altyapı kuruldu. Bu faaliyetler kapsamında Libya'nın kendi kendine yetebilecek bir askeri güce kazanması hedefleniyor. Düzenli bir orduya sahip olması için gereken tesis, sistem, teşhisat, eğitim, danışmanlık başta olmak üzere her türlü destek verilecek. Gerçekten anlamlı. Türkiye'nin de Akdeniz'deki elini güçlendirecek bir hamle. Onu da söylememiz gerekir. yerli ve hani silahlı kuvvetlerinin yeniden oluşturulması, yapılanması, eğitim ve lojistik desteğinin sağlanması, muharebe sistemlerinin de bir bağlamda öğretilmesi Libya'nın kendi kendine yeterliği noktasında çok büyük bir anlam katacak. Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'deki elinin güçlenmesine neden olacak. Azerbaycan modeli diyoruz. 1993 yıllarındaki ve gazeteciliğe yeni başladığım dönemdeydi. Benzer bir yapılanma kurulmuştu. Libya ordusu için aynısı uygulanacak. Hem eğitim desteği verilecek, hem lojistik destek verilecek, hem de Türk ordusu, hani bunun altını çizelim, övünerek söyleyelim, gerçek anlamda askeri manevra ve taktikler açısından hani savaşmak adına çok başarılı bir ordudur. Bu deneyimleri oraya taşıyor olması önemlidir. Bence çok planlı bir adımdı ve bu adım artık belirli bir noktaya getirildi. Tabii harp okulları da kurulacak. Yani temeli, esas bu işin sonucu bu. Benim hatırladığım kadarıyla çıkardığımız tezkerenin de içeriğinde eğitim olmasının altı çok net olarak çizilmişti. Orada harp okullarının kurulması, askeri kolejinin kurulması, Hafter güçlerinin vurulması noktasında eğitimin verilmesi önemli bir artı değer getirecektir. Libya'ya da üstünlük getirecektir. Bu oldukça çok doğru bir hamleydi. Yaklaşık bir yıl öncesinde ben çok net hatırlıyorum, mecliste de uzun uzun tartışılmıştı ama pandemi için tatile girmeden hemen önceydi sanırım. Bu süreç üs kurma noktası da tartışılmıştı. Türkiye üs kuruyor diye. Ama bunun bir eğitim olacağı çok net olarak anlatılmıştı. Bugün gazetede yansıyan da bu çerçevede Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de herkes elini güçlendirmeye çalışıyor. Yani Yunanistan'a bakıyorsunuz, Mısır'la anlaşması söz konusu. Fransa işin içinde, Almanya işin içinde, tüm dünya Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları nedeniyle konuşlanıyor. Türkiye'de elini güçlendirecek doğru manevralarla, üstelik bunu meşru yöntemlerle, yani uluslararası mutabakat hükümetiyle birlikte yürütüyor. Bunlar gerçekten anlamlı, değerli, karşılıklı olan manevralar.
Sayın Varol, Akdeniz'den bahsederken yine Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı için Yunanistan'ın büyük tepkileri olmuştu. Yunan askerlerinin gözdağı için silahlı tatbikat yaptığı Gökçepınar Köyü bu kez ırkçıların hedefinde. Yunanistan'ın tepkileri için neler söyleyeceksiniz peki?
Şimdi biz Yunanistan'la Gökçepınar Köyü'nde muhtarın açıklamasını izlemişsinizdir. Yani biz sakin bir şekilde oturuyorduk. Askerler geldi. Burada yerel halk da çok rahatsız olmuş. Yunanistan'la önümüzdeki süreç içerisinde sadece Yunanistan değil, birçok manevraya tanık olacağız yani. Mesela Mısır'la Sisi yönetiminden bu yana Ankara ile Mısır yönetimi arasında bir şey var. Nedir onun adı? İletişimsizlik söz konusu gibi görünüyor ama istihbarat düzeyinde yürüyen iletişimler söz konusu. Bakacaksınız, daha önümüzdeki süreç çok uzun. Bu çerçevede biz Yunanistan'la daha çok karşı karşıya geleceğiz. Özellikle oruç reisinin faaliyete geçmesinden sonra yaşananları düşünün bir. Yani sonuçta belki arabulucular girdi, Yunanistan başka bir manevra yapıyor. Yani bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği çok net mesajlar var. Biz uluslararası haklarımızı kullanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan hakları vardır. Bu hakları da sonuna kadar kullanacaktır. Engellenme noktasında ise biz ile karşılık alacağı konusunda kafamda hiçbir tereddüt yok. Türkiye bu noktada geri adım atmayacaktır.
Sayın Varol, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail yani Filistin'e ihanet pahasına bir anlaşmaya vardılar. Bu da sosyal medyada büyük yankı buldu ve Birleşik Arap Emirlikleri şu anda hem kendi vatandaşlarının hem de Filistin ve Ürdünlülerin evlerine baskınlar düzenliyor. Siz bu konuda neler söylersiniz?
Filistin noktasında yani yine Trump'ın adımlarını hatırlatacağım size. Bir yeni harita var. Bu haritada Filistin halkını biraz daha Ürdün'e sürüklemek niyetinde bir dünya algısı var. İşte bu noktada bunun bir başka adımı gerçekleştirilebilir görülüyor. Dönem dönem o istenilen haritayı o noktaya çekme noktasında halk zorlanıyor. Bu da bunun bir başka bir adımı. Beni en çok üzen bunun Müslümanlık adı altındaki yönetimlerin yapıyor olması. Ben Filistin'de yani Mescid-i Aksa'yı gördüğüm için çok rahat söylüyorum. Oradaki atmosfer çok farklı. Bir avuç Filistinli kalmış. Gerçekten öyle. Bir avuç Filistinli. Artık onlar da ideolojik olarak mücadele veriyor. Bir şekilde o Filistin halkını kırma noktasında İsrail'in yaptığı ataklar var. Yani sürekli ataklarla karşı tarafı sindirmek, bezdirmek, bir şekilde sürmek istiyor. Bunun uluslararası boyutta atılan adımlarından başka bir şey değil. Ama altını bir kez daha söylüyorum. Müslümanlık yönetimler adı altında özellikle bu Arap ülkelerinin bu konudaki çifti standartları bir başka şekilde önümüze çıkıyor.
Amerika'dan bahsederken bir de Amerika'nın başkan adayı Joe Biden'ın sözleri de çok eleştirildi. Hadsiz sözleri. Türkiye'de iktidar değişikliği için çalışacağını söyledi. Siz bu sözler için neler söylersiniz?
Aslında Joe Biden dinlerken acaba kaç kez hani bu deşifre olmuş bir durum söz konusu. Acaba Amerikan yönetimleri kaç kez Türkiye'de yönetimleri değişmek adına hangi adımlar attı diye düşündüm. Ben bunu çok net olarak söylüyorum. Yabancı olduğumuz bir tablo değil. Yani çok uzaklara gitmeye de bile gerek yok. İşte bu çok yakın, birkaç ay öncesinde ortaya çıkan bir tablo. 15 Temmuz'u gördük biz. Yani o 15 Temmuz'un tek başına olduğunu düşünemeyiz zaten. Yani diğer taraftan hep bir işbirlikçiler bulunuyor. O zaman FETÖ terör örgütünün üyeleriyle işbirlik edildi. Bu sefer muhalefetle beraber yürünüyor. Yani bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin hani artık terör ya da savaş, bunlar terör demeyeyim de savaşlar, uluslararası boyutta verilen savaşlar bildiğimiz cephe savaşlarının niteliğinde olmuyor. Ya ekonomisine saldırıyorsunuz, gece yarısı evinizde yatarken dolar yükseliyor, ya da geri dönüyorsunuz işte siyasi yönetimi devirmek adına, ya doğrudan darbe yapılıyor, hani darbeler tarihi olan bir ülke olarak söylüyoruz. Ya da işte siyasi kontrollerle, işbirlikleriyle dolaylı yönden yönetimlere saldırılıyor. Acaba kaç kere bu benzeri konuşmalar oldu da biz bunları görmedik, ya da bugün iletişim çağının çok ilerlemesi nedeniyle oturduğumuz yerde bunları görüyoruz diye düşündüm. Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu daha güçlü ekonomiler olan, daha güçlü olan ya da abiler diyeyim, onlar bir şekilde dünyayı istedikleri şekilde organize edebilmek adına her ülkede benzeri girişimlere, yani bir tek bizde oluyor düşünmeyin, Almanya'da Alman Başbakanı'nın da izlendiği, yüzyıllarca istihbaratlar tarafından izlendiği ortaya çıktı. Benzer durum İngiltere için de söz konusu. Artık savaşlar istihbarat savaşları oluyor. Artık savaşlar algı savaşları diye oluyor. Ekonomi boyut duyuruyor. Bu da bir savaş. Yani bakın siz Doğu Akdeniz'de haklarınızı istedikçe, Suriye sınırında haklarınızı istediğiniz sürece benzeri savaşların ortasında kendimizi buluyoruz.
Sıcak temas değil ama soğuk savaştan söz ediyoruz değil mi?
Evet evet. Yani artık sıcak savaş dönemi bitti. Yani ben yani en son o Beyrut'taki o limandaki büyük patlama, hani atom bombasını canlandıran bir patlamaydı. Ondan sonra bir yerlerde patlama olur mu diye düşündüm. İşte 11 Eylül falan hatırlıyorsunuz. Görseli olan insanlar aha işte ne oluyor dedi. Tanım arkasından sürekli propagandalarda soğuk savaş yöntemleriyle başka şeyler karşılaşıyoruz. Dünyada artık bu tablolar var. Bu şekilde olayları okumak lazım.
FETÖ'nün bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasının yönelik İzmir ve İstanbul merkezi birçok ilde operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda da muvazzaf, mahrem imam ve ihraç askerlerin de bulunduğu 118 şüpheliye yönelik baskınlar oldu. Siz bu baskınlar için neler söylersiniz, bu operasyonlar için?
Aslında yani öyle bir örgütle karşı karşıyayız ki çok önceden temelleri atılmış, devletin içine yerleştirilmiş ve ayıklanması zaman aldı. Ama hani ilk dönemdeki hız kesildi. Yani o ilk dönem 15 Temmuz'un hemen arasında 4 yıl geride kaldı. Önemli de zaman dilimi. Pek çok davalardan sonuca vuruldu. Pek çok insan, bu kanalla devlete yerleşen insanlar ayıklandı, ayıklanmaya çalışıldı ama mücadele devam ediyor. Yani çok uzun süredir devam bir yerleşmeyi, devletin içerisindeki yerleşmeyi bir günde, iki günde ayıklayabilmek mümkün değil. Bu şekilde devam edecek, onu görüyoruz. Dün Carlos suikastını konuşuyordum bir yerde de, o zaman aklıma geldi. Yani Carlos suikastinde gencecik bir çocuğun bir büyük elçiyi öldürürken, yani bunu bu noktaya gelebilmesini benim aklım almıyor. Yani aynı noktadan bakamıyoruz ama bunu yapabilecek bir örgüt gücüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla da hani bu demin de anlattığım tablonun bir başka uzantısı. FETÖ'de uluslararası yani güç güçlerin kullandığı bir örgüt. Türkiye'nin mücadelesi devam edecek dönem. PKK ile de mücadele ediyoruz. Yani 1980 yılların öncesine baktığımızda Ermeni terör örgütüyle Asalay'la çok uzun süre Türkiye mücadele etti. Yurt dışında elçiliklerimizi öldürdüler. Elçilerimizi öldürdüler. Suikast girişimleri oldu. Şimdi bakıyorsunuz o maşa nitelik değiştiriyor. Şimdi yeni bir nitelikle karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki dönemde belki Doğu Akdeniz'de attığımız adımlardan dolayı başka bir niteliğe gelecek. Yani diyorum ya, bu deşifre olmuş bir tablo. Acaba deşifre olmayan neler oldu diye düşünmeden edemiyorsunuz.
Hı hı. Sayın Varol, devlet, sağlık ordusu, valilikler okulların açılacağı 21 Eylül öncesi vaka sayısını düşürmek için mücadele ediyorlar ama kural tanımaz vatandaşlarımız da var. Siz Türkiye'nin son korona verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu anda ben Ankara'da Dikmen'de oturuyorum. Benim oturduğum mahalle Ankara'nın en üst mahallesi. Yani ben tatile gitmedim. Normalde çalıştım. İki tane maske kullanıyorum gün içerisinde. Yani iki tane üst üste. Yani bir günde 4 maske kullanıyorum sadece çalışırken. Hijyen adına bu işin ilk başlangıç noktasındaki haliyim. İşte düzenli olarak üst ulaşımı havalandırıyorum. Eve sokmuyorum. İşten geldikten sonra A'dan Z'ye yıkanıyorum. Evi bir ev kadını üstüse aynı zamanda çalışsak da A'dan Z'ye temizletiyoruz. Her şeyi maksimum ya da maksimum demesem de kendi adıma yapabileceğim en tepe noktaya kadar yutuyorum. Ama sokağa adım attığım anda dün sabah filyasyon ekibiyle kapıda karşılaştım. Yani benim suçum ne?
Evet.
Ya bu kadar düşüncesiz insanlar görmedim. Tatillere gidildi, tatilde gidilen yerlerden. Bu sene tatile gitmesek ne olur? Gittikleri yerden bir güzel getirdiler. Yani bakın AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu. Yani adamcağız hala bu şekilde orada, benim tanıdığım için söyledim. Ve sürekli devam eden bir sürü şey var. Yani bu kolay değil, bu ciddi bir süreç, bilinmeyen bir süreç. Hala ulaş noktasının netleştiği kanaatini taşımıyorum. Yani nasıl ulaştığı konusunda insanların tıbbın çok net olarak bir çözüm bulduğu ya da tespit edildiği noktasında değilim. Ama benim suçum ne efendim? Dışarıda herhangi bir düğüne gittik, derneğe gittik, asker gönderdik, tatiller yaptık, parklarda oturduk. Bu noktaya niye getirdik kendimizi? Niye kendimizi devlet önlem almıyor? Devlet önlem alacak, maskeni tak diyor.
Evet.
Devlet sana mesafeyi koru diyor. Devlet sana düğüne gitme diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Geldiğimiz tablo gerçekten kaygı verici. Yani gerçekten kaygı verici. Rakamlar düşeceği kanaatini taşıyorum demiş Sayın Cumhurbaşkanı. AK Parti MKYK'da. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı noktada değilim. Çünkü bilinç olarak oturtamadık insanlara. Bana bir şey olmaz şeysi yok yani. Böyle bir kavram yok. Kendinizi düşünmüyorsanız karşınızdakini düşüneceksiniz. Onu da düşünmüyoruz. Yani sokakta filyasyon ekibi dolaşıyor. Böyle bir şey düşünemiyorum. Yani aklım almıyor. Dünden beri deli olacağım. Adımı attım ve ekiple karşılaştım. Yani yarın mahalleler kapatılıyor. Ankara'da Temiz Kutlu Fevziye Mahallesi kapatıldı.
Evet.
Yani önlemle nereye varabiliriz ki? Vatandaş bunu kendisi görür. İlla kendi canı mı yanacak? Önce aileden biri. Sonra hastaneye gidiyorsunuz. Hastanede sizi içeriye almayan başhekimi dövüyorsunuz.
Ne yazık ki. Yani evet. Yani, trajik komik
sonra doktora
hikayeler duyuyoruz.
O doktor da bu mücadele sürecinde canını en çok kaybeden meslek grubu. Alkışladığımız, ışık söndürdüğümüz, yaptığımız her şeyi unuttum. Bu sefer onlara sağlık. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ben.
Sayın Varol, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Programımıza katıldınız.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Sevgili dinleyenler, Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut Varol hattımızdaydı. Kendisi gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, Dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyenlerimiz, Yeni Gün devam ediyor. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan bize Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Şu anda kendisi hattımızda. Sayın Orhan, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Orhan, dilerseniz Amerika, Çin ve Rusya ekseninde şekillenen büyük güçler rekabetiyle başlayalım. Bu rekabetin Orta Doğu'ya etkisi nasıl olacak, sizden dinlemek isteriz.
Tabii Orta Doğu bildiğiniz üzere uzun tarihlerden bir yana özellikle tabii enerji kaynaklarının bulunmasıyla birlikte küresel güç rekabetinin yaşandığı temel sahalardan biri olmuş durumda. İki kutuplu dünya düzeni sürecinde daha çok Amerika ve Sovyetler Birliği ekseninde bölünmüş bir bölge söz konusuyken Sovyetlerin yıkılması sonrasında giderek Amerika'nın bölgede etkinliğini ve askeri varlığını artırdığı bir sürece şahitlik etmiştik. Özellikle işte Baba Bush dönemindeki 1. Körfez Savaşı, Irak işgali bu süreci pekiştirmişti. Ancak son 10 yılda tabii Amerika'nın giderek yükselen Çin tehdidine diyelim, Amerika açısından penceresinden bakıldığına karşı dikkatini biraz bu bölgeden Pasifik'e doğru kaydırdığını şahit oluyoruz. Bunun sonucunda özellikle Obama başkanlığı ile birlikte başlayan işte Afganistan'dan, Irak'tan çekilme süreçleri, kaynakların dikkatin giderek daha fazla Pasifik'e doğru kaydırılması bölgede bir güç boşluğu yarattı. Trump'la bu daha zirve yaptı. Artık Amerika'nın dünyanın jandarmalarına soyunmak istemediğini ve sadece kendi içine kapanık daha izolasyonist bir dış politika izlemek amacında olduğu anlaşılıyor. Trump'ın da özellikle bu Suriye'den çekilme söylemleriyle birlikte düşündüğümüzde. Daha fazla bölgesel müttefiklerle hareket etmek isteyen bir ABD var. Bu da tabii bölgede bir güç boşluğu, Orta Doğu'da bir güç boşluğu doğurdu. Bu boşluğu bölgesel aktörler, başta Türkiye olmak üzere bölgesel aktörler dolduruyor. Tabii Rusya yine Sovyetlerin yıkılışından sonra yeniden bir süper güç olma hayali içerisinde ve Suriye krizi bu anlamda Rusya'ya ciddi bir fırsat sundu. Orta Doğu'ya yeniden geri dönüşüne şahit oluyoruz Rusya'nın ve giderek bölgede daha güçlenen ve askeri varlığını artıran işte Suriye'de şu anda bir deniz, bir hava olmak üzere iki askeri güç elde etmiş bir Rusya ile karşı karşıyayız. Giderek daha fazla söz sahibi oluyor. Türkiye keza aynı şekilde bir bölgesel güç olarak Orta Doğu'da, işte Libya'da, Suriye'de yaşananlar, İsrail-Filistin meselesi, hatta Yemen, Körfez'le ilişkileri Türkiye'nin, buralarda kurulan askeri üsler, Türkiye'nin yine bu boşluğu doldurmada önemli bir oyuncu olarak öne çıktığını görüyoruz. Tabii İran yine önemli bir aktör. Tabii bu noktada tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Çin'den de bahsetmek gerekiyor. Çin şu anda önlenemez bir ekonomik yükseliş içerisinde. Ama bu ekonomik başarısına paralel bir siyasi ve güvenlik alanında etkinlik, nüfus kuramamış durumda. Bu tabii genel Çin dış politikasının yaklaşımının bir sonucu. Bir barışçıl dış politika hedefi belirlemişler. Bu tabii kendileri açısından ekonomik olarak yükselmek ve fazla dikkat çekmemek, bu yükseliş sırasında fazla dikkat çekmeden bütün alanlara sirayet edebilmek açısından şimdilik benimsenmiş bir dış politika yaklaşımı. Orta Doğu bölgesi tabii Çin açısından önemli. Hem enerji ithalatı, enerjiye bağımlı bir ülke. Bunun yanı sıra kendisi için çok büyük öneme sahip bir kuşak bir yol projesi. Özellikle deniz hattı açısından yine Orta Doğu önemli bir coğrafya. Dolayısıyla bu alana da Çin'in ekonomik vasıtalarla, araçlarla girmeye çalıştığını görüyoruz. Ama halen Çin'in bölgede çok ciddi bir siyasi güç, askeri güç olduğundan bahsetmek mümkün değil. Afrika'da işte bir Orta Doğu'ya kıyısı olan bölgede üs kurdu Çin, ama bunun dışında Çin'in zaten genel dış politika yaklaşımında çok fazla askeri gücü öncelemediğine dediğim gibi şimdilik şahit oluyoruz, ama artık yapılan projeksiyonlarda Çin'in çok da uzun olmayan bir vadede dünyanın en büyük ekonomisi olacağı anlaşılıyor. Bu beraberinde özellikle Afrika gibi, işte Orta Doğu gibi, Orta Asya gibi ve Avrupa'ya uzanan hat üzerinde Çin'in inanılmaz bir ekonomik nüfus kurmasını beraberinde getirdi. Bunun uzun vadede bir siyasi ve askeri, dolayısıyla askeri nüfuza dönüşmesi kaçınılmaz bir sonuç. O nedenle zaten bu barışçıl yükseliş yaklaşımını şimdilik kaydıyla ifade ediyoruz. Dolayısıyla şu anda Orta Doğu üzerinde bakıldığında Amerika'nın halen en belirleyici güçlerden biri olduğu, ama geçmişe kıyasla gücünün biraz daha ve varlığının daha azaldığı, bölgesel ittifaklarla buradaki çıkarlarını koruma arayışında olduğunu ve doğan Amerika'nın bıraktığı boşluğu Rusya gibi bölgesel aktörler, İran, Türkiye gibi aktörlerin biraz daha doldurduğu bir rekabet alanına dönüştüğünü görüyoruz Orta Doğu'nun.
Peki Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında imzalanan bir anlaşma var. Bu anlaşma Riyad yönetimini nasıl etkiledi sizce?
Şimdi tabii esasında bölgede Birleşik Arap Emirlikleri, işte Bahreyn, Suudi Arabistan'ın içinde yer aldığı bir blok oluştu. Buna doğrudan Körfez ülkesi olmamakla birlikte Mısır'ın, özellikle Sisi'nin askeri darbesi sonrasında Sisi'nin de bu ittifaka içinde yer aldığını biliyoruz. Bu ülkeler işte Yemen gibi, Libya gibi, Suriye gibi çok bölgesel meselede birlikte ortak hareket ediyorlar. Sizin bahsettiğiniz bu İsrail'le tabii imzalanan anlaşma meselesinde Suudi Arabistan çok farklı düşündüğü bir noktada değil açıkçası. Hı-hı. Yani İsrail'le Suudi Arabistan da dolaylı şekilde görüşmeler gerçekleştiriyordu. Bu Trump'ın damadı Kushner tarafından ortaya atılan ve fikir babası olduğu bu işte yüzyılın anlaşması meselesi, ne Filistinler ne de Arap sokağı tarafından kabul edilmeyen bu anlaşmanın destekçilerinden biri de Suudi Arabistan'dı ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla birlikte hareket ediliyor. İsrail'le bir gizli diplomasi yürütülüyor. Ama tabii şu son olarak yapılan açıklama Amerika tarafından, İsrail'in işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i tanıdığı ve işte ilişkilerin geliştirileceği yönündeki açıklamalar, son yıllarda gizli olarak sürdürülen diplomatik girişimlerin artık kamuoyuyla paylaşılması, bunun göz önünde yapılacağı anlamına geliyor. Ama Suudi Arabistan bu noktada biraz daha geri durdu. Henüz bu gizli diplomatiği kamuoyuyla paylaşma konusunda çok tırnak içerisinde cesur davranmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Riyad'ı nasıl etkileyecek diye bakarsak, Riyad tabii bu noktada biraz Birleşik Arap Emirlikleri'nin atmış olduğu bu adımın nasıl tepki vereceğini, Arap kamuoyunun, ülkelerin, hükümetlerin nasıl tepki vereceğini test edecektir. Ama bir sonraki aşamada eğer bu süreç yine bu yönde ilerleyecek olursa, benzer bir adımın Suudi Arabistan tarafından da atılması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok farklı pozisyonlara sahip değil. Tabii bu aktörlerin bölgedeki duruşlarını belirleyen faktörlerden biri de özellikle son yıllarda Türkiye ile sürdürdükleri rekabet. İşte özellikle Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bir vekaleten yürütülen bir mücadele söz konusu. Suriye'de yine keza aynı şekilde bu Körfez ülkelerinin Esad rejimiyle normalleşme, ilişkileri normalleştirme çabaları söz konusu. Türkiye aleyhine bazen İdlib'deki operasyonları teşvik edecek şekilde Esad rejimiyle ilişkiye geçtikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye faktörü de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölge politikalarının şekillenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu girişimlere de işte İsrail'i tanımaya ve Filistinleri yok sayan bu Körfez ülkelerinin adımlarına karşı en sert tepkiyi de bölgede Türkiye'nin verdiğini görüyoruz. Hı hı. Ne yazık ki özellikle bu ekonomik çıkarlar nedeniyle Arap hükümetlerinin veya Amerika'yla kötü olmamak, Amerika'ya olan bağımlılıkları nedeniyle birçok Arap hükümetinin bu tür adımlara karşı sessiz kaldığına şahit olunuyor. Ama Türkiye dediğim gibi bu noktada yine en sert tepkiyi veren ülkelerden biri oldu. Hatta işte Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'nin geri çekilmesi, yani diplomatik temsil seviyesinin düşürülmesine varacak adımların atılması bile değerlendiriliyor Türkiye tarafından. Yani Türkiye'nin uzunca bir süredir, hatta 10 yıllardır olduğu üzere Filistin meselesini adil ve hatta netli bir çözüm ve Filistinlilerin tabii kabul edebileceği bir çözüm çerçevesinde destekleyen ülke olarak pozisyonunu koruyacağı anlaşılıyor.
Sayın Orhan, değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi bize. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Yeni Gün.